neyse adımızla olduğu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Programımıza hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü programı da yine sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Teknik yapımda Hülya Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmayı diliyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa gördüm.
Aynı sözler söyledin, hep boş sözler.
Sana nasıl anlatsam bilmem ki.
Kolay sözler.
Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü.
Bu her günkü sudan sözler, boş vaatler.
Bugünün
daha neler.
Geleceğin tek gerçeğimsin.
Bitsin artık, sus hiç konuşma. Anlamam hiç kendini, yorma boşuna.
Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.
Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
Bir dakika, seni anlamıyorum.
Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıl. Sözler neye
yarar?
Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra,
yemin ederim.
Palavra, palavra, palavra, palavra, palavra. Hepsi palavra, inanmam sana.
İşte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
Duyguların en güzelini
çok dinledim.
Ne olur dinle beni.
Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
Yasak rüyalarımın kadını
beğenmedim.
Istırabım, ümitsizliğim.
Başlayınca sen susmaz mısın? Gülüyorum haline, anlamaz mısın?
Yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
Belki tatlı tatlı bu yalan.
Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.
Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıl. Yere iner mi gökteki yıldızlar? Dinleyemem bunlar, hep boş laflar. Aşk bitince sözler neye yarar?
Yüreğim söylüyor sözlere, inan.
Palavra, palavra, palavra.
Dinle beni.
Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra.
Yemin ederim. Bir dakika dur, gülme. İnan bana ne olur. Güzel.
Palavra, palavra, palavra.
Ne güzel.
Palavra, palavra, palavra.
Çok güzel.
Palavra, palavra, palavra.
Çok güzel.
Palavra, palavra, palavra, palavra. Hepsi palavra, inanmam sana.
lezzet hikayeleri. Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemizdeyiz. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Merhabalar Nilgün Hanımcığım, sağ olun, çok teşekkür
ederim.
Evet,
bugün bazen ekmek arası, bazen çiğ, bazen pişmiş kuru fasulyenin içinde, tostun içinde, böreğin içinde, pizzanın, pidenin içinde yediğimiz ve çok sevdiğimiz bir besinden söz edeceğiz. Pastırma.
Pastırma. Evet.
Sözü size bırakıyorum, pastırma deyip.
Sağ olun, çok teşekkürler. Pastırma deyince akla aslında en akla gelen yer Kayseri. Sonrasında Kastamonu'da bu konuda akla gelen illerimizden birisi ama Evliya Çelebi bile Kayseri'yi göstermiş. Demiş ki geçmişte lezzet-i ala dediğimiz bir et ürününden bahsedeceğim diye bahsediyor kitabında. Müthiş bir lezzet tabii ki. Avrupalılar aslında biraz böyle eleştirmek adına yazarken özellikle atla ayaklarının altına, yani eğere evet, bindiğimizde eğerle atın arasına etleri sıkıştırıp orada olgunlaştırdığını söyleyen
rivayetler
var. Evet. Yazılar var, makaleler bile var. Ama orijinali öyle değil. Evet, gerçekten pastırma bastırmadan geliyor. Ve gerçekten uzun seyahatlere, düşünün Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar Hun devleti akınlarda bulunmuş. O akınlar sırasında en temel besinlerden bir tanesi kırmızı et. Ve onu eğerlerin arasına özel bölmeler yaparak, yani direkt atın tenine değen bir şey değil o. Eğerle at arasına bulunmuş böyle eğerler var. Not alınmış Macaristan'da, mesela Macaristan'da bir tarihçi yazmış bununla ilgili. Diyor ki ayakların arasıyla eğerin arasında uzun bölmeler vardı. Bölmeler gördük. Öğrendik ki sonrasında o bölmelere etleri koyup orada kurutup yol sırasında istedikleri zaman kılıçlarıyla kesip yerlerdi. Diğer rivayetler var. Onun için pastırmanın adı aslında biraz bastırmadan geliyor.
Evet. Ancak pek kokusu dolayısıyla bazı insanlar tarafından sevilmeyebiliyor.
Evet.
Ama çemeni sıyrılmış olanı da var artık.
Evet,
her şekilde tüketebiliyoruz.
Şimdi yapım şekliyle ilgili konuşalım. Çünkü çemen mutlaka üzerinde çemen otu dediğimiz bir ot var. Ve çok ilginçtir. Hani Anadolu'nun birçok coğrafyasında olmasına rağmen gene Kastamonu ve Kayseri'de daha aromatikler.
Kastamonulular birazcık sarımsaklarına güveniyorlar herhalde.
Tabii,
değil
onların
mi?
Özellikle Kastamonu'ya Taşköprü sarımsağını söylemeden geçmek mümkün değil. Onlar sarımsaklarına güveniyorlar. Bu arada bunu başka bir zaman işleyelim sarımsağı ayrıca. Taşköprü sarımsağı dünyada aslında marka,
evet,
coğrafi
evet,
işareti almış. Hemen bir cümle söyleyelim gene, hatırlatma için olsun, sonrasında konuşuruz sarımsağı gene. Aldığınız sarımsakta eğer bir morluk ya da pembelik varsa o Taşköprü sarımsağı olduğuna delalettir. Yani bizde özellikle Çin sarımsağı diye geçen ve yeni tohumlar Türkiye'de de yetiştiriliyor. Yani görüntü
evet,
anlamında Çin gibi gözüken sarımsaklar da var. Beyaz. Sadece beyaz olursa bilin ki o Taşköprü sarımsağı değil. Taşköprü sarımsağının en azından bir tanesinde mutlaka ve mutlaka morluğu ya da o kırmızılığı, pembeliği görüyor olmamız gerekiyor. Taşköprü sarımsağının en büyük göstergesi. Avrupa'da da, Avrupa'ya da ihracat yapıyoruz. Alırken dinleyicilerimiz bu anlamda dikkat edebilirler. Eğer üzerine birazcık olsun pembelik varsa bilin ki tamamı değilse bile ucundan kıyısından Taşköprü'ye değmiştir.
Değmiştir evet, diyorsunuz. Evet, gelelim yapılmışına.
Pastırma yapılmışına. Yapılmışından önce bir cümle şeyi söylemek istiyorum. Normalde pastırma, yani et, insanoğlunun tarih boyunca vazgeçilmezlerinden bir tanesi.
Evet.
Çünkü av etiyle başlayıp sonrasında yetiştiriciliğe geçtiğimizde de, bu arada onu söyleyelim. Niye biz etli bu kadar haşır neşeriz Türk toplum olarak? Çünkü evcilleştirmeyi ilk başlatan toplumlardan birisiyiz biz. Atları evcilleştirmişiz, koyunları evcilleştirmişiz, köpekleri evcil, yani hani kurt köpeği simgedir böyle. Çünkü evcilleştiren ilk ırk Türk toplumu. Orta Asya'dan bu yana yanlarına hayvanlar getiren, hayvanlarla birlikte zaten hani bizde yörük toplumu göçebedir.
Evet.
Küçük başla ilgilenir ve pastırma normalde şu anda hep büyük baş etiyle yapılırken aslında geçmişte küçük baş etiyle de yapılmış.
Hmm.
Evet. Yani evet.
Ama hayvanın tüm etinden yapılmaz değil mi?
Hayır.
Belirli yerleri var.
Buradan yapılışına geçelim ama etin besin değeriyle ilgili olan kısım çok önemli. Biz günlük hayatımızda evet vejetaryenler çok sevmese de hayvansal protein kaynağı olarak en temellerden bir tanesi kırmızı et.
Hı hı.
Ve bunu özellikle pişmeden kendine olgunlaştırarak yani bekleyerek olgunlaşan eti tükettiğimizde çok daha doğal protein ve antioksidanları alabiliyoruz.
Evet.
O sebeple pastırmanın besin değeri ve lezzeti çok önemli.
Hı hı.
Yapılışı ile ilgili de en iyi yeri normalde yapılan büyükbaş hayvanlarda özellikle bizim bonfile olarak nitelendirildiğimiz pastırma olduktan sonra kuş gömü olarak adlandırılan sırt kısmından yapılıyor.
Ki en lezzetlisi odur herhalde, değil mi?
En lezzetlisi o, evet. Çünkü aşağı yukarı 400 kiloluk bir hayvanda en fazla 4 kilo kadar yani %1 kadar.
Onun için çok pahalı
tabii, işte. Tabii tabii onun için pahalı. Yani bir farklı yerlerinden mesela butundan da yapılıyor. Üçüncü kalite dediğimiz ikinci kalite dediğimiz butu var. En lezzetlisi kuş gömü. Sonra ikinci kalitede antikrot dediğimiz kontrfile dediğimiz yerlerinden de yapılıyor. Gene antikrot ve kontrfile bonfilenin sırttaki devamı yani kalınlaşarak büyüyen kısmı. Onlar da hafif yağlı. Ve özellikle alırken pastırmayı yapımını birazdan anlatacağız gene. Sadece kırmızı olmasına bakmayalım. Onlar daha sinirli gelebilir. Önemli olan içerisinde mutlaka yağ tabakasının oluyor olması. Tabii yani kontrfile, antikrot ve bonfilenin içerisinde mutlaka sırtta bir ince de olsa yağ tabakası yani o aldığımız ince ince kesilirken ortasında böyle zar şeklinde olabilir. Dağınık vaziyette oluyor olması daha makbuldür. Böylelikle ağzımıza daha az sinir gelir. O sebeple yağlı olanı tercih ediyor olmak daha iyi. Görüntü anlamında sırf böyle etmiş gibi gelen mesela buttan yapıyorlar. Evet o da güzel. Ancak kalite anlamında fiyat anlamında hemen bunu anlarsınız zaten. Yağlı olanlar bir tık daha pahalıdır.
Evet.
Örneğin 75 ile 100 lira arasında olanlar ya da 110 lira arasında olanlar var. Onlar daha hafif içinde yağ barındırırlar. Onun altında 75 ile 50 arasında minimum o fiyattan satılıyor aşağı yukarı. Onlar daha yağsızdır. Herkes yağsızını yağsız olsun ister ama asıl lezzeti veren o içindeki yağdır.
Evet. Ama işin sırrı birazcık da çemende galiba,
tabii, değil mi? Çemen ve rüzgarda.
Evet, o kurutma aşamasında. Onun için Kastamonulularla Kayseriler arasında böyle bir rüzgar şeyi vardır. Kayseri'de yapılaşma başladı. O eski rüzgarı alamıyor. Onun için Kastamonu'da pastırma daha güzel oluyor diye.
Böyle bir çekişme var gerçekten. Kayseri'de Erciyes'in rüzgarı çünkü yapım aşamasından başlayalım o zaman. Yani o rüzgar nerede devreye girdiğini. Şimdi eti alıp o bonfileyi aldıktan sonra içine kaya tuzu dediğimiz tuzlarla suyun içerisinde önce bekletiyoruz. Tuzları koyuyoruz içine. Biraz tuzludur zaten pastırma.
Evet.
O tuzlarla önce içerisinde herhangi bir bakteriyel gelişme olmasın diye böyle üstünde yarıklar açıp onların içerisinde gerçekten böyle tuzları koyuyorlar. Sadece suyunun etkisiyle değil direkt tuzu da temas ettiriyoruz bonfilenin ete. Orada bekletiyoruz, dinlendiriyoruz önce. Aşağı yukarı 1,5-2 gün o dinlendirme süresi var. Suyun içinde, tuzlu suyun içerisinde bütün bakterilerden ve zararlı tükettiğimizde ya da yapım aşamasında herhangi bir bulaşma olmasın diye, mikrobiyal bulaşma olmasın diye tuzla ayırıyoruz. Ardından tuzla bekletiyoruz. Ardından oradan ayırdıktan sonra preslerimiz var. Etleri böyle üst üste koyup, önceden taşlarla bunu yapıyorlardı. Şimdi artık mekanik anlamda presler var. etleri üst üste koyup üstüne basınç uyguluyoruz. Hı-hı. Bu basınç da gene neredeyse yarım gün, bazı zamanlarda bir gün etin içindeki bütün suyunu, o kanlı suyu da hani kırmızı kalıyor ama sonuçta o damarlarda kan da var. O kanın tamamını böylelikle gitmiş oluyor. Hı-hı. Oradan kanı da süzdürüyoruz. Ardından böyle yarı sulu ama hani tamamen kurumamış,
evet,
bir et meydana geliyor. O eti iplerle, iplere dizip asıyoruz askılarda ve dışına başta çemen olmak üzere kırmızı biber, salça, yeni bahar.
Hı hı.
Bu yapanlara göre yani değişiyor.
Çünkü
geleneksel anlamda en temel olan ve tadı, aromasını veren şey çemen. Çemen, evet, olmak kaydıyla, karabiber ve kırmızı biber ve salça olmak kaydıyla diğer aromaları her firma kendine göre...
O da firmaların sırrı.
Tabii,
onu söylemezler zaten,
evet,
o
söylemiyorlar.
Değil mi?
Her biri farklı baharatlar koyarak onu lezzetlendiriyorlar, öyle,
evet,
diyelim. O lezzetli karışımı üstüne sürüyoruz ve işte şimdi rüzgar giriyor devreye.
Evet. Peki bu rüzgar hangi mevsimde, hangi ayda oluyor?
Normalde sonbahar. Bu hani pastırma
Ekim,
yazı.
Yazı.
Evet.
Pastırma,
evet,
sıcakları,
pastırma sıcakları dediğimiz.
Kasım.
Kasım. O arada. Şu anda birçok mevsimde yapılıyor olsa bile normalde,
evet,
Kayseri'nin gerçek hani hala ev tipi yapan firmalar, hı-hı, var. Onlar mutlaka o mevsimde yapıyorlar.
O serin ve nemli rüzgar o,
evet,
mevsimde esiyor.
O mevsimde esiyor. Böyle dağın özellikle orada devreye giriyor. Evlerin üstüne asılıyor.
Hı-hı.
Balkonlara asılmış önceden. Yani benim... Amcam otobüs...
Herkes kendi pastırmasını kendi
yapıyor
orada.
Tabii kendi yapıyor orada, öyle. Benim amcam otobüs şoförü Diyarbakır'a, Antep'e giderken oradan Kayseri'den geçtiklerinde mesela Ankara için Ankara'dan giderken der ki balkonlarında böyle kırmızı kırmızı etler asılır. Çünkü Ege'nin yemeği değil o yani.
Evet.
Ege'de görmeniz mümkün değil. O etleri böyle asılmış sanki çamaşır gibi insanlar asarlarmış dışarıya. Şu anda da hala böyle yapanlar var. O evlerin çatılarında özel yerler olurmuş zaten,
hmm,
ahşaptan oraya asıyorlar ve Erciyes'in, Ilgaz'ın Kastamonu
için, evet,
bu iki dağ çok önemli, oradan gelen nemli rüzgarlar ve özellikle o pastırma yazı dediğimiz hani hem sıcak olup,
hı-hı,
hem estiği dönemlerde, nemli rüzgarların estiği dönemlerde etin en iyi şekilde kurumasına sebep oluyor. Çünkü sadece sıcakta yapsak örneğin o zaman çok kuru oluyor.
Hı-hı.
Zaten pastırmayı şu anda birazdan da söyleyeceğiz. Kesildiğinde kuru olmaması gerekir. Alırken mutlaka dikkat etsin tüketiciler, hı-hı, tüketicilerimiz. Hani ilk taraftakini mesela yemesinler bile, söylesinler aldıkları yere, onu ayırsın. Çünkü kesildiği yerden itibaren içeriye doğru kurumaya başlıyor,
hı-hı,
pastırma.
Evet.
Onun için kesildikçe sonlara doğru yani asıl nemli kısma gelindiğinde o nemli rüzgarla kurumuş şey çok daha lezzetli oluyor.
Lezzetli, evet, evet.
Aromayı daha fazla alıyoruz orada.
Hı-hı.
O rüzgarla birlikte 21 gün aslında o pastırma yazı dediğimiz zaman da o kadar.
Hı hı.
Yani 2 hafta, 3 hafta,
hafta
süren,
hı hı,
bir aralıkta pastırma kuruyor.
Hı hı.
Kuruduktan sonra da gene nem olmayan kuru evin bir odasına hani önceden kiler dediğimiz yerlere,
evet,
asılıp şimdi tarihi var mı? Var üzerlerinde ama benim orada öğrendiğim, Kayseri'de öğrendiğime kadar göre 2 yıl, 3 yıl bile hiç bozulmadan.
Peki nasıl muhafaza ediliyor?
Sadece, evet,
sadece
asarak
olması
güneşle
yeter.
Güneş görmeyen, hmm, bir yer olması gerekiyor. Etrafındaki o tabaka kurudukça aslında dışı ne kadar kurursa kurusun etin içi aslında kurumuyor. Evet, nemli,
hmm,
kalıyor. O sebeple havayla teması kesildiği için herhangi bir bakteri üremesi de gerçekleşmiyor. O sebeple 3 yıla kadar dayandığını söylediler. Ama
peki oralarda 3 yıla kadar dayanıyor ama biz eve aldığımız 300 gramı bir hafta dayandıramıyoruz. Hemen evet. Kuruyor.
Çünkü işte o kabuğuyla birlikte kalırsa yani kestiğimiz biz anda evet kestiğimiz andan itibaren çünkü havayla temas etmiyor o asılı vaziyette durduğunda. O sebeple de havayla temas etmediği için kurumuyor. Kurumadığı için de daha dayanıklı olabiliyor. Ama kesildikten sonra hemen kuruyor. O kurumaya engel olmak için mutlaka hani dolabı açıkta koymayalım. Mutlaka üstüne film o dediğimiz seroseç diye söylediğimiz streç filmlerle kaplayıp koyuyor olmak ya da kapaklı kutularda saklıyor olmak çok önemli.
Evet.
Çünkü lezzeti ve aromasını kaybediyor beklediğinde ve kuruduğunda. Bunun yanında alırken gene demin dediğim gibi kesme ile ilgili normalde herkes o bıçaklar, makineler var.
Evet.
İyi ustalar hiçbir zaman makinayla kesmiyor.
O iyi ustalar da 8 yıldır falan yetişiyorlarmış evet, herhalde evet. Değil mi? Makinasız tık tık evet, tık, tık incecik tık. Aynı makine gibi
Kastamonu, kesiyorlar. Kastamonu mesela bu konuda çok daha usta. Onlar çok daha ince. Böyle kestiklerinde kıvrılıyor yani zar gibi neredeyse. Evet bu ilk anda yemek için lezzetli olsa da bekleme kuruma anlamında
evet.
Sakıncalı. Niye? Hemen o gün tüketecekseniz onu öyle ince kestirebilirsiniz. Çünkü suyunun nemini hemen kaybediyor. Ne kadar ince kesilirse o kadar nemini kaybediyor. Ama ne kadar ince kesilirse ve taze kesilirse de o kadar lezzetli.
Evet.
Onun için pastırmayı alıp da dolapta saklamak yerine mümkün olduğunca günlük tüketiyor olmak, 2-3 günde bir alıyor olmak çok da mantıklı. Yani kalkıp da yarım kilo alıp bir kilo alıp evde dolapta bekletmektense onu taze taze kestirerek alıyor olmak çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Gerçekten seven için çok büyük lezzet ama sevmeyen için de çok büyük işkence.
Evet öyle bir yanında yok değil şimdi. Ama biz mesela ilerleyen zamanda sucuk da konuşalım. Biz et ürünlerini özellikle
evet.
Dünyaya tanıtan bir milletiz.
Peki nasıl ihracat oranlarımız pastırmada, sucukta baktığımızda?
Sucuğu ihraç özellikle Orta Doğu ülkelerine ihracatımız var. Ama pastırma sadece kendimize anca yetiyor.
Evet.
Öyle o kadar yani Avrupa'ya gönderiyoruz.
Evet.
Avrupa'daki Türk vatandaşlarımız özellikle tercih ediyorlar. Avrupa'ya ihracatımız var ama aslında bakıldığında ya fiyatlar da yüksek olması sebebiyle yurt içine anca yetecek kadar pastırmamız var. Ama bunu şunun için söyledim. Tarih boyunca işte sucuğu da pastırmayı da biz saklama koşullarını bulmuşuz. Yani tuzlamışız, çemenlemişiz, sarımsakla saklamışız ve örneğin sarımsak demin söylemiştik. Tamamen antimikrobiyal. Yani gözünüzde bir it dirseği dediğimiz şeyler var. Hemen sarımsak sürün derler. Sebebi o mikrobik bir olay. Sarımsak da müthiş bir mikrop öldürücü.
Evet.
Tuzu kullanmışız, sarımsağı kullanmışız, çemeni kullanmışız. Böylelikle uzun ömürlü et nasıl saklanırı gerçekleştirmiş durumdayız. Almanlarda mesela örneğin tarihi açıdan bakıldığında da bruschetta diye onların kendi bizim pastırmaya benzeyen kuru etleri var. O kuru etin geçmişe bakıldığında 1700'lerde 1600'lerde ancak kayda geçmiş vaziyette.
Bizden sonra yani.
Tabii. Evet. Hep böyle söylerler ya Macarlar Türk. Avrupa'da Macarların bizim boyumuzdan olduğu. Onlardan öğreniyorlar. Aynı yöntem aslında. İçindeki suyu uçuruyoruz orada.
Evet.
Ve pişirmiş oluyoruz. Kendi kendine pişiyor et bekledikçe. Ama bizimki gibi değil tabii
değil.
Ki.
Ne güzel bir lezzet hikayesiyle tanıştık bugün de sevgili Mehmet Efe. Çok teşekkür
olun,
ediyoruz.
Çok teşekkür
Haftaya
ederim.
Yine birlikte olacağız.
İnşallah.
Sağ olun, var olun.
Sağ olun, çok teşekkürler.
Tatil geldiği zaman ağlarım ben inan. Gidiyorsun işte arkana bakmadan. Nasıl geçer bu yaz, ne olur bana yar. Sen bir ömre bedel. Yok, gitme. Gel, Eylül'de gel. Eylül'de gel. Okuyorum sensiz, ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün, İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken, adını anarken. Bekletme ne olur, gelmek zaman gel. Yok, gitme. Gel, Eylül'de gel. Eylül'de gel, Eylül'de gel. Eylül'de gel, Eylül'de okul yolu. Konuşmadan yürüyelim, gireyim kola. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.
Türklerde spor kültürü. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Nilgün Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Evet hocam, Türk spor tarihinde engin, Türk spor geleneğinde zengin bir yere sahip olan güreş sporunda şalvar güreşini konuşacağız bugün. İnsanlık tarihi kadar eski olan sporda, güreş sporunda şalvar güreşini nasıl anlatabiliriz, nasıl tanımlayabiliriz?
Nilgün Hanım, şalvar güreşi adından da bilindiği gibi güreşçinin giydiği kıyafetten adını alıyor. Hı hı. Yani giymiş olduğu kıyafet şalvar. Bu tabii ki biraz kısa şalvar
demek. Kısa derken gerekiyor. Dizin üstünde,
üstünde
mi?
Üstünde.
Evet.
Bu esasında çakşır dediğimiz paçaları diz kapağından büzülmüş oluyor. Ve bu şalvarın kısası olan üst
kısım
dona, yani çakşır, evet, deniyor. Hı-hı. Haliyle burada çok önemli bir şey var. Bu uzun olsa ne olacaktı? Yani bildiğimiz şalvar giyilmiş olsa ne olacaktı? Burada güreşçi tam şeyi tutamaz. Ama bu çakşırda, bu şalvarda pantolon gibi vücuda yapıştığı için ve o şeyin kenarlarından tuttuğu için pehlivan
güreşirken
kısa şalvarın, evet, işte bu motif ayak oyunlarıyla birlikte farklı bir stil meydana getiriyor. Çünkü bu varyantı incelediğimiz zaman bir Kanarya Adaları'nda görebiliyoruz. Aynı varyantı İsveç'teki dağ köylerinde Hun Türklerinin götürdüğü güreşlerde görebiliyoruz. Bunlar şunu bize çağrıştırıyor. Bu güreşin, dikilen şalvarın keçi yününden yapılıyor. Ağız kısmı kösele deri dikiliyor buna. Bağı ise kalın örme ipten yapılıyor ve kısa şalvar diz üstünde baldırın tam orta yerine gelecek uzunlukla dizayn ediliyor. Yani güreşte yırtılması falan söz konusu değil.
Değil.
Demek
çekiştirirken.
Ki, evet tabii ki büyük kaç kilo poundluk enerji harcanıyor
evet,
orada.
Evet.
Asyatik kültürden gelirken atalarımız her kabile, her boy kendine özgü gelenekleri getirmiş. Bu güreşin de geri kökenlerine gittiğimiz zaman Asyatik kültürden dağıldığı belli. Hmm. Biraz daha bunu deştiğiniz zaman Orta Asya'da bir yerde bir bunlar. Bunlara çok benzeyen varyantları var. Bunların hepsi birbirine çok benziyor ama aralarında çok büyük farklar var. İşte şalvar güreşi de özellikle bu bahsettiğimiz kıyafetle yapılıyor.
Evet. Peki hocam şalvar güreş alanından söz edelim isterseniz. Alanının özelliğinden ve yapıldığı yerler hakkında neler söyleyeceksiniz? Özellikle hani ülkemizin nerelerinde daha çok yapılırdı?
Öncelikle kum zemi yumuşaksa burada yapılabiliyor. Ne demiştim biraz önce? Kanarya Adaları'nda yapılıyor.
Hı hı.
Sahil kenarındaki kumlarda bunu yapan resimler gördüm ben aynı şekilde. Bir de çeltik kabuğu ve saman dökülerek yere yapılıyor. Peki bunu niye yapıyor? Bu kışın da yapılabiliyor. Haliyle karı temizliyor. Temizlediği yerde gelenek devam ediyor. Gelenek yaşamaya devam ediyor. Çim zemin üzerinde yapılabilir. Kar üstünde yapılır. Tabii karı temizlemeleri gerekiyor.
Evet.
Şimdi böyle kar güreşleri de var tabii ki Anadolu'da. Özellikle Gümüşhane'de. Bunlar da çok önemli. Yine Kahramanmaraş ve Adana yörelerinde bu şalvar güreşinin çok yoğun olarak yapıldığı yerlerde bu güreş karda dahi yapılıyor.
Hı hı.
Bu bakımdan şalvar güreşi Türkmenler tarafından yapılan bir güreş türü diyelim. Ve özellikle Adana, Osmaniye ve çoğunlukla Kahramanmaraş'ın merkez, Avşin kazası, Elbistan, Türkoğlu, Pazarcık, Göksun, Andırın gibi ilçelerinde yine Kahramanmaraş'ın ilçe, kasaba ve köylerinde ne zamanlar? Düğünlerde, bayramlarda, önemli eğlencelerde ve günlerde yoğun bir şekilde kısa şalvar güreşi yapılıyor. Yani biz şalvar diyoruz buna artık. Hı hı. Düğünlerde gelin gelecek evin, hangi eve gelin gelecekse o evin damına bir bayrak direği dikiliyor ve bir bayrak asılıyor ve bu bayrak direğine kuşak güreşinde olduğu gibi gömlek, kumaş gibi hediyelik eşyalar asılıyor. Ve gelin eve indikten sonra o evin önünde davul zurna eşliğinde bu şalvar güreşi yapılıyor.
Güreşenler kim? Kız evi olan evi değil tabii.
Güreşenler güzel. Şimdi o düğün evine heyet halinde toplandığı insanlar yürüyerek geliyorlar. Ve onlar. Örneğin Kahramanmaraş'ın merkezinde hangi semtlerde pazar günleri yapıldığından size bahsedeyim. Büyük bir rekabet. Kümbet, Devecili, Kuyucak, Tekke, Eski Kışla, Batı Park sahası, İt Tepesi denilen bir yer, Maraş Kalesi'nin olduğu yer ve buralarda rekabet halinde yapılıyor. Bu çok önemli bir şey.
Evet. Peki hocam şimdi yapıldığı yerlerde işte hakem, müzik ve boyları da anlatabilir misiniz? Bunlar nedir? Neyi temsil ederler?
Nilgün Hanım, şimdi hakem işin içerisine girdiği zaman anlıyoruz ki bir organizasyon kurumsallaşmış ve güreş kendi kimliği içerisinde kuralları reforme olmuş, gelişmiş demek. Kültür zaten şöyle bir şeydir. Öncelikle kültür devam ederek gelişir ve gelişerek devam eder. Ve bunun önemi her güreşin kendi içerisinde o güreşi idare eden, bu bazen cazgır olabilir, bazen hakem dediğiniz ama şalvar güreşinde ona aracı deniyor.
Hı hı.
Aracı olabilir ve bu güreşi organize eden, güreşi yöneten, sözü geçen kişidir. Her şey odur. Eski resimleri ben incelediğimde bazı cazgır resimleri incelediğimde her iki elini pehlivanların sırtlarına koyuyor ve ellerinde bir sopa olduğunu, bir asa gibi bir şey olduğunu gördüm. O her zaman var, o saygının temsilcisi, saygının işareti. Bu ayrıca tabii ki hem bu cazgır dualarının, hem cazgırın, hem hakimin ayrı ayrı ele alınması lazım. Çünkü o da onları güreşe başlamadan önce büyük bir huşu içerisinde güreşe davet ediyor. Onlara bazı güreşçilerin özelliklerini söyleyerek hazırlıyor. O yöredeki bütün güreşçilerin özelliklerini bilmesi lazım. Peki diğer güreşlerde, diğer sporlarımızda olduğu gibi Türklerin bütün sporları müzikle yapılıyor. Neden müzikle yapılıyordu? Daha önce de söylemiştik. Çünkü savaşa yönelik bir işlevi olduğu için, savaşa yönelik bir amaca hizmet ettiği için o hem insanları, güreşenleri, seyirciyi şeye hazırlıyor. İlerideki psikolojiye hazırlıyor. Ve
müzik yöresel mi?
Müzik, kahramanlık müzikleri, Köroğlu.
Evet.
Köroğlu. Ama Maraş yörelerinde özellikle Göksu'nda da Köroğlu çalınıyor. Ama onlar bazen de Ceyhan havası falan da diyorlar. Bu müzik onlara daha farklı tesir ediyor. Yani onu duyduğu zaman, o müziği duyduğu zaman yerinde duramıyor. Bir an önce sahaya çıkıp güreşmek istiyor.
Evet.
Çünkü güreş sadece birisini yenmek değil. O er meydanına çıkıp el tutmak, işte o pehlivanlık oluyor. O kahramanlık gösterisi oluyor. Burada da bu Köroğlu müziği eşliğinde bunların yapıldığını görüyoruz. Yine Karakucak güreşte olduğu gibi baş boyu var. Başaltı, orta ve ayak boyları bunda da var. Şalvar güreşinde şampiyon olana, baş pehlivan olana şalvar aldı unvanı veriliyor.
Şalvar aldı.
Şalvar aldı unvanı veriliyor. Bu çok güzel bir şey. Şimdi şöyle bir şey söz konusu Nilgün Hanım. Güreş Federasyonu bünyesinde sadece Karakucak ve yağlı güreş var. Maalesef şalvar güreşi, kuşak güreşi, bunlar geleneksel spor dalları federasyonu. Halbuki bunların hepsinin bir yerde toplanması lazım.
Evet.
Böyle farklı yerlerde olması, güreş güreştir. Güreşe ait bütün güreşlerin de bir yerde toplanması lazım.
Peki,
böyle
bir politika. Bununla ilgili çalışmalar, bunların bir yerde toplanması, bir çatı altında toplanması adına.
İşte bilimsel bir görüş ifade ediyorum şu anda. Yetkililer kimse bu geleneksel güreşleri bir yerde toplayın. Böyle güreşin ayrımı olmaz. Yani çünkü aynı yerde şimdi Karakucak yapılıyor Kahramanmaraş'ta. Aynı yerde şalvar yapılıyor. O başka federasyonda, o başka federasyonda.
Evet,
bu biraz hepsini bilimsel değil.
Evet.
Bu bakımdan
evet,
söylemek
istedim. Aynı çatı altında olması gerekir diyorsunuz. Peki hocam, şalvar güreşte dengenin yeri çok önemli. Bir unsur oluşturuyor denge orada. Ve tabii ki pek çok da teknik var. Bunlardan da birazcık söz edelim mi dinleyicilerimize?
Nilgün Hanım, denge evet önemli. Şöyle bir deyim de vardır. Pehlivanlar için söylenir. Bir dirhemini bulsa sırt aşağı atar diyor. O bir dirhem. Şu parmağımla hafif şu mesela şuraya dokunuyorum, bir dirhem oluyor. Ne kadar önemli değil mi?
Çok.
O denge.
Evet.
Şimdi burada şalvar güreşinde her iki eliyle şalvarın kenarlarından tutuyor. Ayak oyunları yapıyor burada. Yani ayak oyunlarını pehlivanı devirmeye çalışıyor.
Yere dengesini bozmaya çalışıyor.
Dengesini bozmaya çalışıyor.
Evet.
Yani buna mecbur. Ve ayakta muazzam bir denge unsuru oluşturuyor. Ve minder güreşine buradan geçen, çünkü mesela Greco-Romen'de tam adepte oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Şalvar güreşinin profesörlerinden diyebilirim. Şeref Eroğlu. 5 Avrupa şampiyonluğu var. Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi. Bu güreşçimiz şalvar güreşinden minder güreşine geçmiş. Ne kadar adepte olmuş. Bu çok önemli bir şey. Yine tekniklerde sizin buyurduğunuz gibi bunların çoğu ayakta uygulanıyor şalvar güreşinde. Özellikle çangal ağırlıklı. Şimdi burada ben yalnız bir şey de söylemek istiyorum. Ben ilk güreşe başladığım zaman çangalın dünyaya Maraş'tan yayıldığını falan söylerlerdi. İşte dünya. Sonra ben Mısır'daki Beni Hasan mezarlarındaki güreş figürlerini incelediğimde Maraş'ta 3 çeşit, orada 8 çeşit. O zaman kaldım yani. Yani birbirlerini etkileşen diğer unsurları da şey yaparak kültürleşme yoluyla hangi yörelerde hangi tekniklerin gittiğini de incelemek lazım. Demek ki Çangal oyununun o bölgede çok olmasının nedeni Akdeniz coğrafyasıyla da bir temasa geçtiğini anlıyoruz. Niye yukarılarda çok yoktu, orada var. Hı hı. Bu da ayrıca önemli. Örneğin bir Bekir Böke, programımızda sık sık bahsettiğimiz bu güreşçimiz de Çangal oyunu dünyada en iyi yapan pehlivanlardan.
Hmm, o zaman onun programımızın sonuna doğru güreşmesiyle ilgili vardır pek çok anlatılacak anı. Onlardan birini dinleyicilerimizle paylaşalım o zaman.
İnşallah sizin için mutlaka bir anı çıkaracağım, söz.
Tamam, siz düşünün bu arada hocam.
Rakibin göbeği ya da dizi değince yere tekrar güreş ayakta başlıyor. Bunun kuralı bu.
Hmm.
Rakip alta düştüğü zaman bir tek hamle yapma hakkı var. İkinci hamle yapma hakkı yok. Sonuç alaması ayağa kaldırılır. Neden? Bir kere yiğit arkasından vurulmaz. İkincisi, yere düşen yiğide el vurulmaz. Düşene el vurulmaz ve el kalkmaz. İşte bu atasözü.
Kurallar çok güzel.
Türklerin, evet, yaşantısındaki bu cömertlik, bu yiğitlik, bu mütevazilik burada da yiğitlik güreşi olarak bahsettiğimiz güreşte kurala dönüşmüş. Peki bunun yenme ve yenilmesi nasıl oluyor?
Nasıl oluyor? Şimdi şalvar aldı dedik ama ödül olarak neler?
Ödül her zamanki acaba? Gibi hayvanın erkeği. Hmm. Çünkü dişi
diğer
üretimde.
Diğer güreşlerde olduğu gibi, evet.
Daha nedir bunlar? Koç olabilir, boğa olabilir, tay olabilir, daha sonra para ve altın gibi, hı-hı, olabilir. Şimdi bu güreşin yenme ve yenilmesi kara kucak güreşte ve yağlı güreşte olduğu gibi göbeğin gökyüzünü görmesi.
Hı-hı.
Ancak Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesinde şalvar güreşi, minder güreşi gibi kurallaştırmaya gidince kuralları değişti. Kuralları değiştiği zaman bunu ne amaçla değiştirdiklerini de bilmiyorum. Çünkü bu şalvardır. Bu şalvar güreşi, bu değiştirdiğin zaman şalvar olmuyor. Başka bir şey oluyor.
Hmm, evet.
Padişahlarımız, atalarımız cesaret edememiş kuralları değiştirmeye. Hani minder güreşine adepte edelim gibi bir akıldan yola çıkılabilir ama bu hangi yerde test edilmiş, ne kadar test edilmiş, ne kadar doğru, bunu da düşünmek lazım. Haliyle böyle olunca diğer güreşlerde olduğu gibi yine şalvar güreşinde de peşref çekiliyor. Özelliği ne? Şimdi bunun özelliği şu. Bu diğer kara kucak ve yağlı güreşlerde olduğu gibi biraz daha yavaş çekilmiyor. Kara kucaktan biraz daha hızlı.
Hı, evet.
Hızlı. Çünkü güreşin bir anlık. Bir anlık. Yani biraz şeyi gibi değil. Diğer güreşler gibi değil. Neyin ne olacağı belli değil. Anında her an herkes gidebilir. Böyle bir heyecanı da var. Bunu da belirtmek istiyorum.
Evet. Peki hocam, şimdi hani az önce Bekir Böke'den söz ettik. Var mı onunla ilgili anlatacağımız, dinleyicilerimizle paylaşacağımız?
Şimdi aklıma
bir şey
geldi. Bekir Böke ağabeyim ile Ankara'da zaman zaman Macinköy'deki evinde buluşurdum. Zaman zaman da o da okula bana ziyarete gelirdi. Bir gün beni aradı. Maliye Bakanlığı'nda personel genel müdürü, müsteşarı yardımcısı olarak daha sonra müsteşarlık yapan hemşiresi Fikri Şahin Bey'e gittik. Şimdi Fikri Bey kim? Şimdi Fikri Bey'in babası Göksunlu Ali Pehlivan. Şalvar güreşinin profesörü. Hiç yenilmemiş şalvar güreşinde. Ve Yemen'de esir kaldığı zaman o esir tellerin içerisinde babası baş pehlivanlık almış. Ve çocukken kendisi Bekir Böke'nin güreşlerini görmüş. Ve bize o sohbette makamına gittiğimiz zaman Bekir Böke'nin bir kar yağdığı zaman damı temizleyerek dama nasıl saman döküldü ve Bekir abinin orada yaptığı şalvar güreşini anlattı. Büyük bir heyecanla. Düşünebiliyor musunuz? Bir an o çocukluğuna gitti ve çocukluğunda sosyalleştiği o şalvar güreşinin Fikri Bey'i nerelere götürdüğünü gördüm. Bir babası yenilmemiş bir pehlivan. Sonra esirlikten kurtulduktan sonra yine Maraş dolaylarına görür. Göksun Ali Pehlivan meşhur bu ve hiç yenilmemiş. Ve haliyle bu beni çok etkiledi. Ben de zaman zaman sorardım. Neden biz Fikri Bey'e gidiyoruz? Bekir abi, meğersem Fikri Bey Güreş Federasyonu'nun
yönetim kurulunda Karakucak Güreş'ten sorumlu. O da Bekir Böke ile bu işleri götürüyor. Şalvar Güreşi'ni ve Karakucak Güreşi'ni onunla götürüyormuş. Ben sonradan beni götürmesinin de bilim adamı olarak Bekir abinin söylediği mantıklı şeyleri bilimsel şekilde anlatıyorum. O da bana soruyor hocam nasıl yapacağız falan diye. Böylelikle o zamanki konuşmamızda Şalvar Güreşi'ni dünyaya duyurmamız gerekiyor. Güreş Federasyonu bünyesi içerisinde olması gerektiğini falan söylemişti Bekir abi.
Evet, sizin de az önce bahsettiğiniz noktalardan biriydi zaten.
Tabii ki Nilgün Hanım, bilim böyle söylüyor. Evet, güreşin ayrısı gayrısı olmaz, bir yerde toplanması lazım. Bu eğer geleneksel spor dalları federasyonuysa orada olması lazım. Güreş Federasyonu'nda Güreş Federasyonu'nda olması lazım.
Olması lazım. O zaman bu mesajla bugün noktayı koyalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bu hafta içinde bizlerle birlikte olduğunuz için.
Nilgün Hanım ben de çok teşekkür ediyorum.
Haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven hocamla birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
O her şeyi kendi yanından görür. Almak istediğini alır. Başka şey düşünmez. Beni unuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu. Ben her şeyi onun için onun yanında yaparken o hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi. Her sözümü dinliyor gibi beni kandırırken İçinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi. O her günü yeni bir umutla bekler gibi görünür. Yarına inanmaz beni avuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bu haftada Hayatın Sesleri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizlerden bugünlük bu kadar diyoruz, ancak pazartesi günü 15 haberleri sonrasında başkentten yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama 25.
Lan bu ne? Kısaya dayanıklı cam.
Buradan da çok büyük olur.